Erkam Radyo'da Sessiz Dergi programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2015 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Ahmet Zilan imzalı Tok Gözlü, Tok Gönüllü Olmak başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Nimetin kadrini bilmek, tok gözlü olup kendinden varlıklı olana değil, kendinden aşağıda olana bakıp daima şükretmek demektir. Bunu yokluk nedir bilmeyen yeni nesillere de öğretmek gerek. İnsan alıştığı nimeti yok sayıyor, daha fazlasının olmasını istiyor. Yokluğunu görmediği şeyi hep var ve hiç yok olmaz zannediyor. Mesela çocuk geliyor kahvaltı sofrasına, bakıyor beyaz peynir, kaşar peyniri var, çeşit çeşit reçeller var, çay var, başka şeyler de var. Çocuk dudak büküyor. Kahvaltıda hiçbir şey yok anne, her gün aynı şeyi koyuyorsunuz. Daha ne olacak bu sofrada? Hani değişik bir şey yok. Çocuk haklı. Gittiği lüks otellerde, lokantalarda, misafir olduğu evlerde bir kahvaltı diziyorlar ki ben 30 çeşit diyorum, siz 40 deyin, neler yok ki, çeşit çeşit, yemeyin, seyredin. Karnınız da gözünüz de doyar. Çocuk haksız mı? Göz gördüğünü ister. Evdeki 10 çeşit hafif kalır. Çok sevdiği annesine nazlanır. Ben yemem. Anne telaşlanır. Çocuğu yemek yemiyor, hastalanacak. Bak yavrum, şunu şöyle bölsem, şöyle yapsam, yok yemem. Yemem demeye alıştı ya. Anne baba çocuk yemiyor diye yakınıyor. Halbuki gözü fazla doydu. Bu güzellikler hep olsun. Fakat yoksullara el uzatılmaz, ilgilenilmez, unutulursa bu nankörlük olur. Biz yetişkinler geçmişi hatırlıyoruz. Bugünle geçmiş arasındaki farkı görünce duygulanıyoruz. Çocuklarımız elhamdülillah yokluk görmediler. Fakat başka evlerde, savaşın, terörün kol gezdiği komşu ülkelerde, kar altında çadır kentlerde yaşayan çocukları düşünmeli. Onca nimete burun kıvırmamalı, dudak bükmemeli. Kanaati, tevekkülü, fedakarlığı, sabrı, şükrü öğrenmeli. Yoksa insafı, merhameti de öğrenemiyorlar. Geçmişte bizim evlatların küçük olduğu zamanlarda bir gün fakir bir ailenin çocuğunu evimize misafir etmiştik. Evde kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltı yaptıktan sonra çocuk şaşkın şaşkın "Yahu" dedi, "bu sizin evde ne huzur var?" "Sen hangi huzurdan bahsediyorsun, ne var ki?" Çocuk dedi ki, "yemeği yedik kalktık, hiçbir kavga olmadı." "Niye olsun ki? Kahvaltı yaptık, bundan kavga olacak ne var?" "Yok" dedi, "bizim evde kavga olmadığı gün olmaz." "Niye?" "Mesela peynir koyarlar azıcık, o peynirin yarısını birisi kapar, diğeri der ki sen fazla aldın, öbürü sen bana bırakmadın." "Sizin sofranızdaysa hiç kavga görmedik, hiç itiraz eden olmadı, şikayet eden olmadı." Her gün böyle bir kahvaltı yapan çocuk fark ediyor. Fakat her gün yediği önünde, yemediği arkasında olan, her gün bir başka değişiklik görmezse nankörlüğe düşebiliyor. İşte ben bunu bizim çocuklara anlatıyorum. Torunlara anlatıyorum. Sizin evinizde var ama nice sofrada yok. Bir arkadaşım anlatmıştı. Varlıklı bir ailenin çocuğu hiç yemek yemiyormuş. İştahı niye kesik? Doktora mı götürsek diye dertlenirlerken bir dostu demiş ki sen onu bizim eve bir haftalığına bir yolla. Misafirimiz olsun. Bizim çocuklarla arkadaşlık etsin. Tamam, yollayayım. Süre dolmaya yakın adam sormuş. Ne oldu, bizim çocuğun iştahı açıldı mı, yemek yiyor mu? Arkadaşı gel kendin gör demiş. Adam eve geldiğinde yemek saatiymiş. Hazır pişmiş ekmeği getirip sofraya bırakmışlar. Bütün çocuklar atlamış, bir parça kapmış. Bizim eski iştahsız çocuk da kaptığı gibi bir yandan da babasına sesleniyormuş. Baba sen de kap, sen de kap, aç kalırsın. Çünkü ekmek sayısı adam sayısından bir eksikmiş. Evet, nimetin kadrini bilmemek bir problem. Fakat daima kapışmak, hiç gözü doymamak da bir başka problem. İnsana aç da olsa, tok da olsa kanaat yakışır. Aç gözlü değil, tok gözlü olmak yakışır. Bazen fakirlik insanda böyle bir huy bırakabiliyor. 1975 senesi Küçükköy'deki fabrikamızda bir sağlık taraması yaptırdık. Baktık ki yarıdan fazlası sağlıksız, tüberkülozun yani veremin eşiğinde. Niye bunlar bu kadar sağlıksız? Araştırınca şunu tespit ettik. Biz yemek vermek yerine yemek parası veriyorduk. Onlar yemek molasında çıksınlar, diledikleri gibi yesinler. Fakat gençler o saatte çıkıp kahve köşesinde çay, sigara içiyormuş. Yemek yerine de bir kuru ekmek alıyor, onu atıştırıyormuş. Yetersiz beslenme. Akşama kadar da çalışacak. Bir gün, iki gün derken vücut halsiz düşüyor. Verem mikrobu da zayıf düşen bünyeye gelir, oturur. Biz karar değiştirdik. Yemeği bizzat verelim dedik. O gün bugündür de veriyoruz. Yaptığımız yemekler hem vitamin yönünden hem de kalori yönünden zengin. Ayrıca kısıtlama da yok. İstediğin kadar ye. Artı birer kutu da yoğurt verelim. Yoğurt çok faydalı bir gıda. Vücuttan zehirleri atan sağlıklı bir besin. Yemekhanenin dolabına her gün adam başı birer kutu yoğurt koydurduk. Yenilsin, şifa olsun. Fakat ilk günden gelenler oldu. Bize yoğurt kalmadı. Allah Allah, adam başı bir tane vardı. 200 işçimiz var, 200 paket yoğurt geldi. Demek ki bazılarının gözü aç, kul hakkını da hiç düşünmemiş ve fazladan kapmış. Yoğurtçuya dedik 25 tane fazla koy. Ertesi gün yine bize kalmadı. 50 tane fazla koy. Ayrıca yemekhanede duyuru yaptık. Arkadaşlar, herkes yoğurdu kendi eliyle alıyor. Herkes için bir adet yoğurt veriyoruz. Fazla alınca başka bir arkadaşınıza kalmıyor. Kul hakkına giriyorsunuz. Yapmayın diye ikaz ettik. Yoğurt sayısını da 275'e çıkardık. Ertesi gün yine almadık diye bize gelenler olunca doymayan gözü doyurmak lazım dedik, talimat verdik. Her gün 400 paket yoğurt koyun ve anons edin. İstediğiniz kadar yoğurt yemek serbest. İlk gün bütün yoğurtlar bitti. Ertesi gün 25 kadar arttı. Ertesi gün 50. Gözler doydukça iş normale dönüyor. Sonunda günlük sarfiyat normale, yani 200'e indi. Zenginlik nasıl duyarsızlaştırabiliyor, nankörleştirebiliyorsa, fakirlik de açgözlü hale getirebiliyor. Haddini aşan zengin israf ediyor, çöpe döküyor. Kalp huzuru bozulan fakirse, fırsat bulursa yağmalıyor. Hak hukuk düşünmez oluyor. Zenginin de fakirin de gözü gönlü tok olanı makbul. Bugün hala fakirlik var ama elhamdülillah azaldı. En fakirine gidiyorsun, bakıyorsun, yine evinde bir televizyonu, elektrikli ev eşyaları var. Gaziantep'te kaldırımda semizotu satan bir kadın açmış telefonla uzun uzun konuşuyor. Benim bir şekilde kendisine baktığımı fark edince, "Ne o ha, bize fazla mı gördün yoksa? Bize cep telefonunu yakıştıramadın mı?" dedim. "Olur mu öyle şey?" dedim. "Telefonu da olsun, başka imkanları da olsun. Yokluk kötü. Önemli olan varsa varlığın kıymetini bilmek, yoksa da her gördüğün yerde onu kapışmamak, dengesinde durmak." Yine bir arkadaşım anlatıyor. Fakirlere yiyecek erzak dağıtıyoruz. Bizi görenlerden bazıları, "Şu evde fakir bir kadın var, ona da bir şeyler verirseniz makbule geçer," dediler. Biz de, "Evi gösterin verelim," dedik. Eve götürdüler, kapıyı çaldık, bir hanım açtı. "Buyurun, ne istiyorsunuz?" "Biz erzak dağıtıyoruz. İhtiyacınız ne varsa verelim." Kadın, "Sağ olun, biz idare ediyoruz," dedi. "Hiç mi ihtiyacın yok?" dedikse de, "Yok," dedi. Bizi oraya götüren kişi, "Siz ona bakmayın. O tok gözlü, tok gönüllüdür," deyince biz ısrarcı olduk. "Müsaade eder misin? Şu evine bir bakalım." İstemeyerek bize izin verdi. İçeriye girdik, baktık, hiçbir şey yoktu. niye istemiyorsun deyince, yerim sıcak, kuru ekmek de olsa yiyorum, şükrediyorum, halimden şikayetim yok. Fazlasıyla bir şeyler bırakıp çıktık. Böyle gözü gönlü tok insanlar da var. Bizi duygulandırdı. Fakat gözü tok fakirler olduğu gibi doymak bilmeyen gözü aç fakirler de var. Herkesin yardımına koşan gözü tok zenginler olduğu gibi gözü aç zenginler de var. Daha önceki yazılarımdan birinde yazdığım bir hikayeyi önemine binaen tekrar yazıyorum. 60 sene önce arkadaşım bakkas Gaziantep'te bir iplik fabrikasında çalışmaktaydı. Makinede oluşan bir arıza sebebiyle patronu onu mahkemeye vermiş. Aylığından kesilmek üzere para cezası kararı çıkmıştı. Bakkas patronuna ricaya çıkmış. "Beyim, beni uzun zamandan beri tanırsınız. Hiç ihmalkarlık, gevşeklik, hainlik, tembellik, haramhorluk gördünüz mü? Duydunuz mu? Benim aylığımdan ceza kesiyorlar. Zaten fakirim, müşkül duruma düşeceğim." deyince patronu, "Vakas gerçekten söylediğin gibi birisin ama bizim neyimiz var ki? İş yerimizde 500 kişi çalışıyor. Adana'da Bossa fabrikası var. Orada 3000 kişi çalışıyor. Onunla mukayese etsene. Biz zengin miyiz?" deyince, "Haklısınız." deyip çıkmış. İçinden de, "Fitremi ona veresim geldi," demiş. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? "Zenginlik mal mülkle değildir. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir. Gönül fakirse, göz doymamışsa, kasaları doldurmak adamı gerçek manada zenginleştirmez. Zengin olduğu halde gözü aç insanların haddi hesabı yoktur. Ama gözü tok insanlar daima kıymetlidir. Şu hatırada güzel bir örnektir. Ramazan'da iftara bir saat kala dıştan Ravza-i Mutahhara'nın etrafını gezmeyi çok severdik. Yine bir gün arkadaşlarım Memik Şeker ve Mehmet Ayvazoğlu'yla birlikte geziyoruz. Açılan sofralar, davetler, ikramlar, gani, herkes birkaç misafire iftar yaptırabilir miyiz diye deli divane oluyor. Bir başka alem. Sofra açanlardan biri bizi çevirdi. Misafir olmamız, iftarı onun sofrasında açmamız için yalvarıyor, kolumuza sarılıyor. Biz de daha vakit erken diyerek teşekkür ediyoruz, kabul etmiyoruz. Sofraya portakal, elma, muz birer kişilik ayrı ayrı sıralamışlar. Sofra sahibinin bizimle meşgul olduğunu gören bir çocuk meyvelerden bir öbek aldı, kaçtı. Bunu gören adam çocuğun peşinden koştu. Yakalasa sanki öldürecek. Bize ikram eden kişi aç gözlüye öyle, tok gözlüye böyle davranıyor. Bu her yerde geçerli. Rabbimiz katında da, Cenab-ı Hak da tok gözlülere infakta bulunmayı bilhassa teşvik ederek şöyle buyurmakta: "Yapacağınız hayırlar, kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar, yüzsüzlük ederek İnsanlardan ısrarla bir şey istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir." Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı vurguyla buyurmakta: "Miskin yani yoksul bir iki hurma veya bir iki lokmayla baştan savulan dilenci değildir. Asıl yoksul ihtiyaç içinde kıvrandığı halde İffet ve nezaketinden dolayı kimseden bir şey istemeyendir." Demek ki tok gözlülük Allah katında da değerli. Mevlam dünyanın nizamı için herkese bir durum taksim etmiş. "Her şeyinizden haberdarım" demiş. Şükretmemek, itiraz etmek, şikayet etmek, razı olmamak anlamına gelir. Hangi durumda olursak olalım, Allah'ın verdiğine, vereceğine razı olmalı, şükür, hamd dilimizden eksik olmamalıdır. Kendi durumumuza göre şükrümüzü eda etmeli, Allah'ın rızasını kazanmak için ne yapabiliyorsak onu yapmalıyız. Mevlam bizleri gözü gönlü tok, kanaat ehli kullarından eylesin. Efendimiz gibi dua edelim. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Amin. Değerli gençler, Yüz Akı Dergisi'nden Ahmet Zilan'a ait Tok Gözlü, Tok Gönüllü Olmak başlıklı güzel bir yazıyı paylaştık ve bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Yazının başlığı Elhamdülillahi Ala Külli Hal. Doktor Halis Demircan imzalı bu yazı yine Yüz Akı Dergisi'nde yer alıyor. Allah Teala'ya duyulan saygıyı ve minneti hamd sözü kadar güzel ifade eden bir başka kelime var mıdır acaba? Bu kelime sayesinde her seferinde elhamdülillah diyerek her türlü yüceltmenin Allah'a mahsus ve hamdin sadece O'nun hakkı olduğunu kabul eden bir kimse Rabbini derin bir hürmette hatırlar. Müminin Cenab-ı Hakk'ı olan bu hamdü sena görevine Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti kerimelerle işaret edilir. Allah'a hamd olsun de. Onların duaları, bütün hamdü senalar, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diye son bulur. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikrin eftali la ilahe illallah, duanın eftali de elhamdülillah sözüdür buyurmuştur. Ebu İmame radıyallahu anh ise Peygamberimizin şöyle dua ettiğini anlatır. Allah'ım, hamd senindir. Sana çok riyadan temiz ve kendisinde feyiz ve bereket olan hamdle hamd ederiz. Rabbimiz, huzurundan reddolunmayan, kabul buyurulan ve devam edilen, kendisinden müstani olunmayan hamdle hamd ederiz. Peygamberimiz diğer bir hadisi şeriflerinde, müminin her işi hayırdır. Nimete şükreder, hayra kavuşur. Belaya uğrayınca da sabreder, yine hayra kavuşur, buyurur. İmam-ı Rabbani Hazretlerine kulak verelim. Mümin sıkıntılı ve neşeli zamanlarında hep hamd eder. Çünkü hamd etmek, şükretmekten daha kıymetlidir. Şükretmekte nimetler göz önünde, el altındadır. Şükür nimet zamanlarında olur. Nimet kalmayınca, ihsan bitince şükür de kalmaz. Hamdsa devamlıdır. Nimet zamanında da, sıkıntılı hallerde de hamd edilir. Hamd ederken nimetlerde, elemlerde sevilmektedir. Çünkü Allah Teala'nın verdiği elemler, nimetler gibi güzeldir. Şurası unutulmamalıdır ki, Allah'a şükretmenin ilk şartı, ona hamd etmektir. Allah'a hamd etmeyen bir kimse, ona şükretmemiş sayılır. Öyleyse, müminin görevi Allah Teala'ya her yerde ve her zaman, hamdini sunmaktır. Zira o ebediyen hamd edilecek yegane Rab'dir. Hazreti Mevlana ise bizi tefekkür ettirmek için hamd ve şükrün nimetten değil yokluktan doğduğunu söyler. Dertli olanlar, mihnete düşenler ekseriyetle "Ya Rabbi, Ya Rabbi" diye yalvarırlar, şükrederler de nimete ulaşanlar çoğu zaman azgın olurlar, ona buna hileler ederler. Şükür maldan, mülkten, nimetlerden, zenginlikten doğmaz. Şükür dertten, kederden, hastalıklardan meydana gelir. Yani hep mutluluk, güzellik, zenginlik, sıhhat, yükseliş isteyip ona şükretmek isteriz ama bunun neticesi böyle olmaz. Zenginlik, şükürsüzlük, sıhhat, nankörlük, güzellik, bencillik, yükselmek, gurur getirebilir. Bu sebeple yazımızın başlığında kullandığımız "her hal için Allah'a hamdolsun" ifadesini söylemişlerdir. Musibete de hamd etmişlerdir. Çünkü o musibeti Hakk'ın bir hediyesi bilmişlerdir. Hamd edilecek hallerden sadece sival küfri ve delal, inkar ve dalalet hallerini istisna etmişlerdir. Çünkü bunları kullarına Rabbimiz razı olarak vermez. Kullar seçtikleri ve ısrar ettikleri için bu hallere duçar olurlar. Bunlar dışında Allah ne verdiyse hamd etmelidir. Bizim için hayırlı olan budur. Hamd bu manasıyla rızadır. Fakat Allah'ın vereceği her şeye hamd edebilmek bir gönül kıvamı işidir. Gönlün işini sadece dile gördürmek olmaz. Sadece dille dervişlik taslarcasına böyle sözler söylemeyi büyüklerimiz tehlikeli ve bela getirici bulmuşlardır. O kıvama sahip olmayanlar afiyet istemeli, baş edemeyeceği imtihanlardan Allah'a sığınmalı, ehil olmadığı yüksek lokmalara tamah etmemelidir. Çünkü hamd dille söylendiği gibi bütün varlığımızla da pekiştirilir. Mevlana Hazretleri, "Ayağın şükrü hayra yürümek, elin şükrü ikramda bulunmak" ve benzeri açılımlarla hamdimizi, şükrümüzü tatbikata çevirmemizi telkin eder. Gerçek hamd edenin diliyle bütün varlığı ahenk içindedir. Bir arifin Allah'a karşı ettiği hamd doğrudur. Çünkü onun eli ayağı ettiği hamde şahittir. Arif ve kamil kişilerin Allah'ı hamd edişleri, övüşleri, gül bahçesinin bahar mevsimine hamd etmesine, ona şükranlarını arz etmesine benzer. Bu hamdin, bu şükrün bahçede çiçek çiçek yüzlerce alameti görülmektedir. Fakat dille davranışlar, sözle öz uyum içinde değilse, Hazreti Mevlana o sahtekar hamd edicilere şöyle çıkışır. "Gül reçeli yedim diyorsun ama nefesinden sarımsak kokusu geliyor. Sana sus diyor, yalan söyleme." Sahte hamdlerin kokusu bu dünyada bile çıkar. Hakiki hamd derse cennet kuşlarına dönüşür, bizden önce cennete uçar gider. Birinin ağzından Allah'ı övme, hamdü sena çıkınca Cenab-ı Hak o hamdi, o övgüyü bir cennet kuşu yapar. Cennetini şimdiden mamur eden gerçek hamd edicilerden olmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Evet değerli dinleyiciler, Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2015 sayısından "Elhamdülillahi ala külli hal" başlıklı güzel bir yazıyı, hamd ve şükürle ilgili çok güzel bir yazıyı sizinle paylaştık. Doktor Halis Demircan imzasını taşıyordu bu yazı. Ve böylelikle bugün de programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşçakalın.